Ayrım 39, sayfa 343. İnsanüstü bir gayretle sıçradı. Aralıktan geçerken beton köşenin kaburgalarına değdiğini hissetti. Ayağı çelik eşiğe takıldı, tökezledi. Kapı kapandığı anda dışarı çıkmayı başardı. Soluk soluğa düşünemez bir halde haykırıyor, topuklarını yere vuruyor, zemini yumrukluyordu. İçindeki panik uzaktan gelen, yaşadığı tüm tehlikelerden doğan panik canlanmıştı. Sarsıntı arttı. Dayan'ın sesini kesti. Duvar bir davulun derisi gibi titremeye başladı. Dayan iyice dertop oldu. Kasları gergin, çenesi sıkılı, altındaki zeminin güçlü bir dalga gibi yükseldiğini hissetti. Bütün bunlar bir an sürdü. Saniyenin bir bölümü kadar. Sonra sessizlik alarmın sağır edici dalgasını uzaklaştırdı. Siren sesi azalmaya başladı. Zemin hareketsizleşti, dayan çömelmiş, gözleri sabit, donuk kaldı. Düşünceler usulca beynine dönmeye başladı. Bilincinin bir yerinde bir şey, uzak, çok uzak bir mırıltı. Her şey bitti. Tokamak'ın devreye girmesi sadece birkaç saniye sürmüştü. Başka bir çağdan kalma güvenlik yöntemleri yakıcı şiddeti durdurmuştu. Dayan termonükleer düzeneye bağımsız bir varlık gibi, bir hayvan ya da bir volkan gibi baktığını fark etti. Oysa gerçek değişikti. Yeni elektrik arkının gerisinde bir insan eli vardı. Kim? Üstelik neden? Öldürmek için, onu öldürmek için mi? Daha fazla soru soramayacak kadar bitkindi. Yeni soru üretmek için çok bitkin. Gerilip ayağa kalktı. O zaman pançosunun sol tarafının erimiş olduğunu gördü. Kopardı. Parkası da kararmış, uzun bir yırtık da açılmıştı. Dayan elini parkanın içine soktu. Polara, polyester liflere dokundu. Onlar da yanmıştı. Sert bir hareketle böğrünü açtı. Kasağından koltuk altına kadar bütün cildi yanık izleriyle kabarmıştı. Vücudunu kaplayan derisi, yüzülmüşlerin anatomik gravürlerini hatırlatan kırmızı bir kırışıklıklar. Dayan anlayamıyordu. Üstelik acı olmaması dehşetini daha da arttırıyordu. Eğildi. Kurşun kapıda kendi oturduğu hizayı inceledi. Metalin üzerinde minicik dikey çatlaklar vardı. Kışların donu, yazların kavurucu sıcağı kurşunun geçirmezliğini bozmuştu. Atom ışınları bu çatlaklara sızmış, genç kadının da en mahrem yerlerine kadar ulaşmıştı. Dehşet içinde geriledi. Ölümden kurtulduğunu düşünmekte yanılmıştı. Radyasyona maruz kalmıştı. Ölecek derecede. 63. Kısım. Vadinin üzerinde güneş doğuyordu. Ufka doğru saldırıya geçmiş gibi görünen yeşil vadilerin sağında ağaçlıklı tepeler, solunda da hala sisle örtülü yamaçlar vardı. Dayan 100 metre ötede belirginleşen bir nokta gördü. Gözlerini kıstığında omzunda tüfeğiyle ona doğru yaklaşan Glavani'yi tanıdı. Dizlerine kadar gelen otların arasında onu arıyordu. Ne oldu diye haykırdı Güvenli. Bir sarsıntı duydum. Sonra rüzgar cümlesinin gerisini yuttu. Dayan sendeleyerek İtalyan'a yaklaştı. Yanağını hissetmiyordu ama yüzünü kamçılayan rüzgarı, otların bacaklarını okşamasını, ruhuna işleyen temiz havayı tüm açıklığıyla duyuyordu. Beni beklemeliydiniz diye homurdandı İtalyan yaklaşınca. Ne oldu? Tokamak harekete geçti. Neler olduğunu bil. Ya siz diye sordu Güvenli. İyi gibisiniz. Dayan hıçkırıklarını durdurmak için gülümsedi. Gözlem gücünüz çok iyi dedi. Parmaklarını saçlarına götürdü. Büyük bir kolaylıkla bir tutam kopardı. Radyasyon etkilerini göstermeye başlamıştı bile. Vücudunu oluşturan milyonlarca atom birbirinden ayrılıyor, yok olmasına kadar varacak bir dizi tepki oluşturuyordu. Daha ne kadar zamanı vardı? Birkaç gün, birkaç hafta mırıldandı. Makinanın içindeydim Güvenli. Radyasyona maruz kaldım. İliklerime kadar. Etnolog nihayet Parkadaki yırtığı görebildi. İki parmağıyla kumaşı araladı. Kırmızımsı yanığı buldu. Deri çatlamaya, parçalara ayrılmaya başlamıştı. Kekeledi. Sizi tedavi edeceğiz Dayan. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Dayan dinlemiyordu. Ne umut ne umutsuzluk batağına batmak niyetindeydi. Onu tek ilgilendiren önündeki zamandı. İblislerin maskelerini düşürecek, gerçeği ortaya çıkaracak ve çocuğunun sonsuza dek huzura kavuşmasını sağlayacak kadar yaşamak zorundaydı. Sizi tedavi edeceğiz dedi İtalyan inatla. Susun, emin olun, sizi en çabuk şekilde geriye götürecek ve size susun dedim. Guandi durdu, Dayan devam etti. Duymuyor musunuz? Neyi? Yer sarsılıyor. Yoksa tokamak yeniden harekete mi geçiyordu? Dayan atomun soluğu altında tutuşan vadiyi düşündü. İşte o zaman sarsıntının tokamaktan değil, vadinin öbür ucundan geldiğini fark etti. Gözlerini tam karşıya tepe ile taş yarın arasına dikti. Dev bir toz bulutu, toprak ve ot karışımı bir sis ufku kaplıyordu. Onları gördü. Görür görmez tanıdı. Tisevenler, on değil, yüz değil, binlerce. Sırtları bulutların aynası altında parlayan renk geyikleri üzerinde binlerce binici, bitmek tükenmek bilmeyen bir yansıma. Yamaçlardan inen, yayılan ve şiddeti gürültüsü, güzelliği durmadan artan sonsuz bir sel. Artık renklerden bahsetmek imkansızdı. Adamların hepsi kara dillerini giymişti. Çevrelerinde de gri ve beyaz renk geyikleri koşuyorlar, beyaz ve lekeli karınlarına sürtüyorlar, hareketli ağaçlara, masalımsı mercanlara benzeyen rüzgarın ve yaşamın şekillendirdiği boynuzlarını tokuşturuyorlardı. Gözlerinin kamaşması Dayan'ı öylesine sevindiriyor, aşıyor, soluksuz bırakıyordu ki nereye bakacağını bilemiyordu. Dikkatini toplayacağı belirli bir nokta ararken aradığını birden buldu. Eğer şimdi öleceklerse göz bebeklerinde bu görüntü kazılı kalacaktı. Kadınların görüntüsü. Sürünün iki ucunda hayvanları yöneten onlardı. Sadece onlar. İçlerinden çoğu atlara binmişti. Yanakları alev alev, ayakları üzengide haykırıyorlardı. Dayan başörtülerinin üzerinde uçaktayken gördüğü büyülü dönüşümleri temsil eden şekilleri düşünebiliyordu. Oysa şimdi sanki bu destansı yaratıklar toprağı ezmek, kesekleri, otları kopartarak yok etmek için ipekten fışkırmış gibiydi. Kadınlar karınları ve kalçaları bineklerine yapışık dönüyor, geri geliyor, zarif bir atlayışla, öfkeli bir sıçrayışla yerden havalanmak için hayvanın vücudunun içinden geçer gibi görünüyorlardı. Göğe kadar yükselen bir hayat patlaması. Guanli dört nalın gümbürtüsünü bastırmak için haykırdı. Bunlar da nereden çıktı? Ezecekler bizi. Dayan uçuşan perçemlerini kenara iterek cevap verdi. Hayır, bana kalırsa bizi almaya geliyorlar. Uzun otların arasında ilerlemeye başladı. Karşısında beyaz kül rengi rengeyikleri ot dalgalarını yarıyor, dört nallarından vazgeçecek gibi görünüyorlardı. Dayan hala yürüyordu. Binicilerin arkasında daha küçük bineklerin üzerinde yerleştirilmiş tahta semerler üzerinde dengede oturan çocukları gördü. Kızıl yüzleri arada sırada boynuz kalabalığının arasından görülüyordu. Sarıp sarbalanmış portakal renkli bineklerinin üzerinde kayıtsız prensler gibi oturuyorlardı. Kalabalık 100 metre ötedeydi şimdi. Dayan hepsinin önünde ilerleyen bir adam gördü. Heybetli duruşu, hareketleri kalabalığın efendisi olduğunu belli ediyordu. Oysa genç bir adamdı, neredeyse bir çocuk. Sadece başında uzun ve siyah bir şapka. Dayan gerçeği anladığını düşündü. Bu çocuk bir kral gözcüydü. Halkını saydığı, erkekliğe yükselmiş bir gözcü. Lucien'i hatırladı. Gözünün önünden belli belirsiz, karma karışık olaylar, çocuk hırsızlıkları, etlere kazınmış işaretler, yaşam ile ölüm arasındaki çizgi, cinayetler, işkenceler geçti. Bütün bunlar bir yerde toplanacaktı. Hem üstelik şimdi hiç aldırmıyordu. Çünkü bu fırtınanın ortasında ölülerin arasında fışkırıp gelen bu halkta yeniden parlayan bir ışık görüyordu. Bu halk hala yaşıyorsa belki kendisi içinde hala umut vardı. Dalga kıranın durduğu bir deniz gibi bütün hayvanlar aynı anda durdu. Dayanın 20 metre önünde genç kadın ilerledi. İlk saftaki rengeyikleri gözyaşlarıyla ısınan yanaklarındaki tuzu yalamak için boyunlarını uzatıyorlardı bile. Bitkinlik sendeleyerek anlaşmak için neyi hangi dilde söyleyeceğini düşündü. Gereksizdi merakı. Genç kral kocaman sakin gözlerle onu izleyen koşumlu bir hayvanı gösterdi. 64. Kısım. Dev konvoy zaman kaybetmeden yamaçların yolunu tuttu. Sürüş şimdi sakince yavaş adımlarla ilerliyordu. Kalabalık kısa süre sonra ağaçların altına süzülen, korulukların kenarlarında dolaşan, son ağaçları çevirip soluk tunduraya kadar uzanan taşlık araziye vardı. Kafile sık otlarla kaplı, korkuluklara benzer granit bloklarla çevrili geniş bir platoya ulaştı. Onlarca erkek ve kadın çadır kuruyor, dallardan yaptıkları yüksekçe piramitleri askeri bezlerle kaplıyordu. Dayan'a muhafızlık yapan güvenli mırıldandı. Bunlar yurt, Tiseven çadırı. Bir gün bir yurt göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Başka grup kayın kütüklerinden çitler yapıyor, rengeyiklerini çitlerin içine sürüyorlardı. Hayvanların iç organlarını saran gömlek yağı tahta sırıkların üzerinde çarşaf gibi kurumaya bırakılmıştı. Dayan binek hayvanının dizginlerini bıraktı. İstediği yönde gitmesine izin verdi. Cildi ürpertilerle elektrikleniyor, kanı çekilmiş gibi derisi pul pul oluyor, öte yandan da yanığı giderek belirginleşiyor, acısını, soğuğun sızısını bırakıyordu. Gözlerini çevresinden alamıyordu genç kadın. Bir hiçten fırlayıp gelmiş, dağlarını kaplayan sisler sayesinde hava keşiflerinden kurtulabilmiş bu halkı izliyordu. Yüzleri geniş, sert ve buruşuktu. Rüzgarın ve soğuğun harap ettiği yüzlerdi bunlar. Sert iklim koşullarının güçlendirdiği, keskinleştirdiği, aynı zamanda da soya çekimden, akraba kanından bitkin düşmüş suratlar. Hepsi kadınlar, erkekler, çocuklar, mor ya da çivit rengine çalan koyu renk değiller giyiyordu. Farkındalığı yaratan tek şey başlıklarıydı. Sırtmaç kaskeleri, kürk şapkalar, kalpaklar, kenarlıklı şapkalar, sadece gözleri açıkta bırakan şapkalar, bineklerinin hareketine uyarak kafaların üzerinde salınıp titreşen gerçek bir sarabant. Kampın ortasına vardıklarında bir sürü kadın Dayan'ı yere inmeye zorladı. Genç kadın hiç direnmedi. Sadece güvenliğe sakın endişelenme diyecek zaman bulabildi. Kadınlar onu 100 metre ötede kenardaki kayalıkların dibine bir çadıra götürdüler. Çadırın içi birkaç metre kareydi. Yerde yosunlu birkaç taştan ve ottan başka bir şey yoktu. Dayan bakışlarını kaldırdı. Yurdun direklerine donmuş et parçaları asılmıştı. Solunda asılmış ya da ağaç kabuğundan alçak sehpaların üzerine yerleştirilmiş tören eşyaları, taçlar, kuş yuvaları, yavru rengeyiklerinin çenelerinden yapılmış tesbihler. Bir de hayvanın kurutulmuş parçasına ya da penisine benzer kararmış donmuş şekiller gördü. Refakatçilerinden ikisi Dayan'ı soyarken bir üçüncüsü de ocağa rengi kılları attı. Birkaç damla vodka döktü. Birkaç saniye sonra Dayan kendini bir demir levhadan daha sert bir deri parçasının üzerinde çırılçıplak buldu. Gözleri kapkara derinin üzerindeki solgun, oransız, sıska görünen vücuduna dikmiş titriyordu. Yurda üç erkek girdi. Dayan dertop oldu. Girenler ona bakmadılar bile. Başlıklarını kayak beresi, kalpak, kenarlı şapka bir kenara fırlatıp sunağın yanındaki dümbelekleri aldılar. Gümbürtü hemen yükseldi. Sert, sığ, yankısız darbeler. Dayan Guvenli'nin anlattığı bir ayrıntıyı hatırladı. Taygada tören dümbelekleri sadece yıldırım çarpmış ağaçlardan oyulur. Ritimde bir değişiklik oldu. Vuruşların arasında gırtlaktan gelme hırıltılar karışıyor. Dümbeleklerin karşısında boğuk bir yankı, gecikmiş bir mırıltı oluşturuyordu. Siyah ve yıpranmış değiller giymiş adamlar, üç kaya suratlı, çomaklarını havaya kaldırdılar. Bir ayaktan diğerine salınmaya koyuldular. Hala ormanla bütünleşmiş, somurtuk ayılara benziyorlardı. Kadınlar Dayan'ı uzanmaya zorladılar. Çıplaklığını örtmek için sıçradı. Ama ocaktan çıkan dumanın vücudunda gizleyecek kadar yoğunlaştığını görüp rahatladı. Kadınlardan biri göğsünün üzerine takla çizgiler çizerken ikincisi kaynar bir şey içirdi. Dayan'ın içinden hiçbiri diğerine üstünlük sağlamayan duygular geçiyordu. Soğuk, panik, boğulma. Kafasını deri parçasının üzerine bırakıp artık çekilmek için çok geç olduğunu anladı. Gözleri kapalı, elleri omuzlarının üzerinde titrerken dua ettiğini fark edip şaşırdı. Gerçekten de olması için dua ederken, Teseven büyüsünün onu kapıp kurtarması için. Vuruşlar arttı. Karşı tarafta soluklar yükseliyor, kapalı dudaklarından dökülüyor, yırtıcı bir nabız gibi atıyordu. Dayan kendini tutamadı, gözlerini açtı. Terden sucuk gibiydi. Yoğun dumanın içinde belirsiz gölgeler gibi görünen adamlar yan yana hareket ediyor, her dümbelek vuruşunda dizlerini büküyorlardı. Kadınlar Dayan'ın çevresine çömelmişlerdi. Göz kapakları inik, ellerine armağan sunmak istercesine dizlerini yerleştirmiş eğiliyor, doğruluyorlar, yeniden eğiliyorlardı. Bir ayrıntı gözüne takıldı. Kulaklarından sarkan küpeler göçmen kuş gölgeleri çiziyordu. Birden törenin dokusu yırtıldı. Kadınlar yenlerinden flütler çıkarmış, bu boynuz boruları hep bir ağızdan üflüyorlardı. Çıkan ses öylesine tiz, öylesine inatçıydı ki gürültü bakımından dümbelekleri bastıracak gibiydi. Kadınlar oturdukları yerde salınıyor, ses ipek ve ateş topaçları gibi kendi çevrelerinde dönüyorlardı. Dudakları lanetli çalgıya yapışmışa benziyordu. Şişmiş yanakları kutsal korları koruyan buhurdanlıklar gibiydi. Kadın gürültünün içinden dumanların arasından çıkıp geldi. Beresinin kenarına takılmış kartal tüyleri saçak saçak yüzüne dökülüyordu. Küçücük vücudu ağır metal parçalarıyla kaplı mantosunun içinde kayboluyordu. Bir yumruk gibi büzülmüş, düzenli fakat küçük adımlarla ilerliyor, elinde gizemli bir şey taşıyordu. Üstü kürk kaplı, kese gibi bir şey. Dayan donmuş gibi kadının yaklaşmasını izledi. Duyulmamış titizlikte bir ses dümbeleklerin ve flütlerin gürültüsünü bastırdı. Dayan bu sesin bir çığlık olduğunu anlaması birkaç saniye sürdü.